Ayrım 41.
Uyduruyorsun doktor. Yok öyle şey. Var. Demin öfkelendin çünkü. Aklımdan ne geçti bilir misin? Tam sırası şuna sorayım bakayım dedim. Neyi? Burada neyi beklediğini. Gece vakti ahmak ıslatanın altında vatanı mı derdin acaba? Apansız sorsaydım. Neden demeyecekmişim? Çünkü sizin soy numara yapmasını beceremez. Yok. Hiçbir subay numara yapmaz demek istemiyorum. İçinizde numaracılar çoktur. Hem de başıbozuklardan baskın. Çünkü numaracı subaylar, numaracı başıbozuklardan daha bilgisiz olurlar. İnsan ne kadar bilgisizse o kadar numaracıdır. Bizim fukara kasap Osman Bey işte o soydan. Ama gene de suç sizde. Numara bilmeyenlerde. Niçin? Onlara bol bol numara yapabilme hakkını sizler verirsiniz de ondan. Birazcık ara yaksak mı? Yakalım. Ateş görünürse, görünsün. Cemil kibriti çıkaracakken makinenin sesine dönerek durdu. Her mermi karanlığı kırmızı bir parıltıyla sıyırıyordu. Nuri Bey başını kaldırdı. Vuruşuyorlar değil mi? Hayır binbaşım. Doktorun deyimiyle bizim Teğmen Faruk karanlığa kubur sıkıyor. Nuri Bey şakayı anlamamıştı, fısıldadı. Ağır makineli bu. İyi silahtır ama sizin elinizde olacak. Biz subay arkadaşlar aramızda Gor Bey'e ağır makineli derdik. Tanıdınız mı Gor Bey'i? Cemil hayır diyecekti. Nuri Bey vakit bırakmadı. Tanırsınız %100. Filistin'de Gor Bey'in tümen karargahındaydım. 4. Ordu, 3. Kolordu, 1. Yaya Tümeni. Biraz makine adama benzerdi ama iyiydi. Kişiliğinin özelliklerini tanımadan önce hiçbir şey düşünmüyor sanırdınız. Düşünürdü. Kendisine göre bir düşünmeydi bu. Lut Denizi'ni bilir misiniz Cemil Bey? Bilirim binbaşım. Denizden 400 metre daha alçakta olduğunu da bilirsiniz elbette. Bilirim. Evet azizim, 400 metre aşağıda. Bazı geceler sırt üstü yatar düşünürdüm. Olmaz böyle şey derdim. Dirseklerimin gömüldüğü bu cıvık kum nasıl tutar koca Akdeniz'i derdim. Koca Akdeniz çölü emerek neden kendisine yol açmıyor? Neden gelip bu çukuru doldurmuyor derdim. Lut Denizi'ne Fransızlar La Mer Morte diyorlar. Biz bunu da almışız. Ölü Deniz. Binbaşı Nuri Bey biraz düşündü. Sarılı bacağının yerini değiştirdi. İngilizler bize iki kere saldırdılar. Meğer bunlar şaşırtma saldırılarıymış. Doğrusu ben o zaman kesin sonucu bizim cephede arıyorlar sanmıştım. Eriya Köprüsü'nden geçerek Saltanman üstünden çevirme yapacaklar gibi geldiydi bana. İki kere var güçleriyle Gazze'ye saldırıp sağ kanattan sonuç aradılardı çünkü. Bir daha burayı denemezler demiştim. Bazı ordu komutanları, ordular grubu komutanlarının dikkatini çekmişler ama liman von Sanders Paşa aldırmamış. Aldırmış olsaydı da hiçbir şey yapmazdı. Çünkü geride 24. Yaya Tümeni ile 3. Atlı Tümeni'nden başka yedek yoktu. 7. ve 8. ordularla bizim 4. ordunun bütün kuvveti 27-28 bin kişiyi geçmiyordu. Biz solumuzu gerek dağlarına, ardımızı Harvan'a vermiştik. 7. ve 8. ordularla bizi Şeria Irmağı ayırıyordu. Bizim sol kanadımızın denize açıklığı 60 kilometreydi. Bu 60 kilometreyi aslında 3 tümen gücünde olan 3 ordu tutuyordu. Tutuyordu dedimse siz anlarsınız. Nitekim ilk vuruşta 22. kolordumuzu ezdiler. Atlı bir tümeni de arkamıza düşürdüler. Az kalsın Nasıra'daki ordular grubu komutanını esir alacaklardı. Bu yüzden Filistin cephesi 1-2 gün başsız kaldı. 7. Ordu ile 8. Ordu Şeria Irmağı üstünde gerilerken dağlara vurduk. Dara'ya doğru çekilmeye başladık. Kurmay Binbaşı Nuri Bey makinenin taktakları kesilene kadar karanlığa baktı. Bir subay kursuna ders verir gibi konuşuyor, sanki kendi savaşını değil Anibal'in savaşını anlatıyordu. Cemil nereye baktığını anlamak için başını çevirdi. Karanlıkta, karanlıktan başka hiçbir şey görülmüyordu. Ne anlatıyordum? Evet, geri çekilmeye başlamıştık. Hakçası 1918 yılı Eylül ayına kadar savaşlarda hiç sıkıntı görmedim ben. Cigarasından derin derin çekti. Zorluklardan kaçtım denemez. Sıkıntıları başkalarının sırtına da yüklemeyi düşünmedim. Arkadaşlar korkak olmadığımı bilirler. Ölümden korkmaz değildim. Ölüm tehlikesiyle karşı karşıyayken korkmak aklıma gelmez. Gülümsedi. Tehlike atlatıldıktan sonra korkarım adam akıllı. Cemil orduda böylelerini çok görmüştü. Bunlar tutacakları işi yanlış seçmiş dalgın adamlardı. Beceriksizlikleri insana acıma vermez. Çetin yerlerde bunları savunma zorunluluğu da duymazsınız. Bunlar orduların içinde tek başlarına yaşayan insanlardır. Sırasında yorgunluğa, yoksullukların her çeşidine en dayanıklı görünenlerden daha iyi davranırlar. Bir şeye dayandıklarının farkında bile olmadan. Bunları ölüm hiç şaşırtmaz. Dalgınlıkları içinde alır. Şaşırtmaları için, daha doğrusu kendilerine acımaları için öldükten sonra daha birkaç dakika yaşamaları lazım gelir. Geri çekilmeye başladınız. Cemil bunu Nuri Bey gibilerin çekilme sırasında neler duyduklarını merak ederek sormuştu. Çekilme başladı. Bizim cephemiz yarılmadığı için yüreğimiz rahattı. Kendimizi suçlu bulmuyorduk. Kendimizi derken, anlıyorsunuz, 4. Ordu'da hemen hiç kimse kendisini suçlu bulmuyordu. Mersinli Cemal Paşa'yı tanır mısınız? Tanırım. Nasıl ordu komutanı olduğuna şaşılır. Hiç yükselme hırsı yok gibidir. Belki çok hırslıdır da belli etmez. Bunu niçin söyledim şimdi? Çoktan beri söylemek istiyordum birine. Oysa hiç önemli değil. Çünkü %100 gerçek olduğuna yemin edemem. Çekiliyorduk. Düşmanın baskısı hemen de yok gibiydi. Düzen içinde çekiliyorduk. Birlikler sanki bir manevradan dönüyorlardı. Emirler zamanında çıkıyor, hemen yerini buluyordu. Hepimiz güvenliydik. Ne kadar gerilersek gerileyelim, bir yerde düşmanı durduracağımız %100'dü. Sonraları çok düşündüm. Bu güven bize, Ölüdeniz'in çukurundan kurtulduğumuz için mi gelmişti acaba? Evet. Biraz sola kayıp dağlara yönelmiştik. Dağlar uzaktan çoğu zaman koyu lacivert görünürdü. Şeria Irmağı yatağıyla Ölüdeniz çukuru bilmem bilir misiniz? Yazın 60-70 derece sıcak yapar. Bu sıcakta 1000 metre yüksekliğindeki lacivert dağlar insana serin yaylaları düşündürüyor. Bunların eteklerine varıncaya kadar işler inanılmayacak kadar yolundaydı. Tırmanmaya başladığımız anda her şey birdenbire karıştı. Hayır, buna karıştı denmez, deprem bile değil, kıyamet koptu sanki. Son aldığım akıllı rapor, Hint atlı tugayının artçılarımıza çattığını haber veriyordu. Bundan sonra da raporlar aldık. Birliklere emirler yazdık ama bunlar akılla ilgili şeyler değillerdi. Uzaktan yeşil yaylalar gibi görünen dağlar, yalçın kayalardan, dik uçurumlardan, ustura keskinliğindeki çakmak taşları yığınlarından ibaretmiş meğer. Toprağın derinliği korkunç oluyor Cemil Bey. Bendeki baş dönmesi o günlerden kalmadır. 200 metre aşağımızda bağırışan katırlara, 100 metre üstümüzdeki patikadan develerin homurtuları karşılık veriyordu. Uçurumlara yuvarlanan deve katarları, kayalara çarpa çarpa derenin dibini buldukları zaman karınca gibi görünüyorlardı. Toplarımızı, cephane sandıklarımızı dağlara kaptırmış olarak indik Harvan Ovası'na. Hayvanlarda nal, insanlarda ayakkabı kalmamıştı. 4. Ordu yorgunluktan bitmişti. Ovaya inince biraz soluk alırız sanmıştık. Sevinmeye vakit kalmadı. Harvan Ovası cehennemden de başka bir şeydi. Sanki düze inmemiş, ateşten bir tasın altına girmiştik. 7. Ordu ile 8. Ordu da sola kaydıkları için Yıldırım Orduları grubu birbirine karışmıştı. Binlerce insan, hayvan, taşıt, Şam'a doğru sendeliğe düşe çekiliyordu. Sağ yanımızda bizi kollayarak ilerleyen düşman atlı birlikleri, solumuzda her çalı dibinden üstümüze kurşun sıkan İngiliz Lawrence'la peygamber torunu Emir Faysal'ın çeteleri, önümüzde on binlerce silahlı çapulcu, ardımızda General Allenby'nin 1'e 40 sayı, 1'e 1000 silah üstünlüğünde taze, çevik, yendikleri düşmanı kovaladıkları için keyifli Filistin ordusu, tepemizde öldürücü güneşle uçak filoları vardı. Kimin aklına geldi bilmem. Bana bir yaya alay komutanlığı verdiler. yaralı bacağının diz kapağını ovuşturarak umutsuz umutsuz başını salladı. Alay komutanı olacağı günü nasıl düşünür bir subay bilirsiniz. Ben hep eğitimi geri kalmış bir alaya gideceğimi hayal etmişimdir. Erlere ne diyeceğim, subaylara neler söyleyeceğim hepsini teğmenliğimde kelimesi kelimesine hazırlamıştım. Ödevde demir disiplin, arkadaşlıkta dost yumuşaklığı. Alay 200 kişiydi, duraladı, parmağını kaldırdı. Hayır, 150 kişi, belki de 120. Bir subaşında yere serilmişlerdi, zorla kalktılar, üniforma falan kalmamış. Çapulcu sürüsünden beter, dehşete kapıldım. Oturun, oturun diye yalvarmışım. Arkadaşlar gözlerimden yaş boşandığını söylediler. Yumruğunu gözlerinin altından geçirdi. Böyle işte. O zamandan beri farkında olmadan böyle gözlerim yaşarır. Ayıplıyor insanlar bilir misiniz? Subayları herkes taştan yapılmış sanıyor. Belki seçtiğimiz işin bazı özel yasaları var. Subayın ağlaması ayıp. Evet, böyle düşünenler de haklı. Cemil dalgın sordu. Geri gelen erleri sipere sokmak için birden insafsızlık ettiğini anlayarak sözünü yarıda kesti. Evet, hiç. Bir şey söyleyecektiniz, vazgeçtiniz. Kurmay binbaşı Nuri Bey bağışlar gibi gülümsedi. Ağlamak üstüneydi değil mi? Cemil sözünü yarıda kesmekle büsbütün insafsızlık ettiğini anlamıştı. Değil binbaşım. Erleri yeniden sipere sokmak için hiç silah kullandınız mı diyecektim. Kullandım elbette. Nuri Bey bu karşılığı verirken hiç duraklamamıştı. Kullanılmaz mı? Çoğu zaman budalalıklarından paniğe kapılırlar çünkü. Çanakkale'de birkaç kere geldi başıma bu iş. Birden keyifle gülmeye başladı. Anladım. Pek yufka yürekli. Bakalım sırasında adam vurabilir mi dediniz. O başka iş. Büsbütün başka değil mi? Cemil burnunu çeker gibi gülünce Nuri Bey üstelemedi. Sözü kaldığı yerden aldı. Arada bir durup kurt gibi diş göstere göstere sırıtarak geri çekiliyorduk demiş miydim? Alayı teslim almamla kaybetmem bir oldu. 25 Eylül 1918'de kendimi karmakarışık bir ağırlık kolunun içinde bir at arabasının sol kazanı tutmuş yürürken buldum. Bundan önce olup bitenler sıtma nöbetleri sırasında uyana dala görünen korkunç düşlere benziyordu. 2-3 bin kişi kadardık. Belki de daha çok. Uçak saldırılarından korunmak için gece yürüyorduk. Tutarı 8'de 1'e inmiş bir atlı tümenin mızrakları altına sığınmıştık. Hangi tümen? 3. tümen. Bozgundan önce bizim orduya bağlanmıştı, yedekteydi. Alaylarından birini bir başka birliğe verdikleri için 2 alay kalmıştı. Bir alayı önümüzden, öteki ardımızdan geliyordu. Ağırlıklarla biz ortadaydık. Dizleri kesilenler düşüp kalıyorlardı. Çoğumuz yayaydık. Benim hayvanım bir serseri kurşunla vurulmuştu. Mekkarelere binmiş yaralı subaylar vardı. Arabalara üst üste doldurulmuş yaralılar. Bataryalarını şeria ırmağı önünde düşmana bırakmış topçu erleri, top çeker hayvanlara ikişer üçer binmişlerdi. Birliklerini kaybetmiş atlı erler, açlıktan adım atamayan hayvanlarını mızraklarıyla dürterek yürütmeye çalışıyorlardı. Atlı alaylar kaç kişi? Her birinde 150 atlı var yok. Açlun ilçe merkezi İbrit'e 26 Eylül sabahı vardık. Yıldırım orduları grubunun İbrit'teki ambarlarında 1 milyon kilodan fazla arpa, bir o kadar buğday, yarım milyon kiloya yakın kuru sebze vardı. Bunların hepsi birkaç kurşun atımı aralıkla bizi çevirmiş, bizimle beraber yürüyen Arap çapulculara kalacaktı. İnsanlar da hayvanlar da tıka basa doydular. İnsanlara üçer günlük yiyecek, hayvanlara üçer günlük yem alındı. Gece yola çıkılacaktı. Akşama doğru kasabaya bir kalabalık girdi. 500'e yakın insan, anadan doğma çıplak. Hepsinin elleri apış aralarında. Bunları Araplar soymuş, donlarına varıncaya kadar her şeylerini almış. 400 kadarı er, 7-8'i subay, 7 tanesi de Alman. Herkes davrandı, yardıma koştu. Çıplaklar edep yerlerini yarım yamalak örttüler. Akşamüstü Müzeyrip'e doğru yola çıktık. Harvanlılar sağdan soldan, önden arkadan, arada sırada kurşun sıkıyorlardı. Harvanlıların bu konukseverliğine bugün bile kızanlar vardır. Siz kızmadınız mı? Önceleri kızdım, sonra düşündüm. Müslüman oldukları halde halifeye silah çekiyorlar diye kızıyorduk bunlara. Oysa Avrupa'da boğuşanlar da toptan İsa'nın ümmetiydiler. Hiçbiri ötekini din kardeşine silah çektiği için suçlamıyordu ayrıca. Burada ayıplanacak bir yön varsa, insanları kızgın çöl güneşinin altında anadan doğma soymak, bir de düşe kalka çekilen yenilmiş insanlara uzaktan ateş etmek. Esirlikte öğrendim ki, o günlerde çapulcuların sayısı 15.000'den artıkmış. O günlerde 4. 7. ve 8. ordularımızın tutarı bu sayıdan azdı. 27 Eylül'de öndeki mızraklı alayın kolbaşısı Tafas denilen kara taştan yapılmış büyücek bir Arap köyünün batısına yanaşmıştı ki apansız köyden ateşe tutuldu. Alay attan inip avcıya yayıldı. Biz biraz gerileyerek yere çöktük. Gözümüzün önünde bizimkiler vuruşuyordu. Hiçbirimizde davranıp yardıma koşma isteği uyanmadı. Sanki bizler bir hafta öncenin savaşçıları değildik. Ömrümüzde ellerimize silah almamış harem kadınlarıydık. 3. atlı tümen topu topu 300 kişilik iki alayını yere indirip çeşitli düzenlerle savaşa sürdü. Önden sıçrayarak düşmana sokulmak istiyorlar, iki yanımızdan geçerek köyü çevirmeye uğraşıyorlardı. Biz savaş filmlerini hiç sevmeyen sinema seyircileri gibi durgun, ilgisiz bakıyorduk. Köydekiler kalın duvarların toprak yığınlarının ardındaydılar. Avuç içi gibi çıplak bir düzlükte saldıranları atıyorlardı. Bu denksizlik bile bizi uyarmadı. İçimizden ancak 8-10 kişi yardıma gitti. Onlar da galiba atlı erlerdi. Meslek dayanışmasından gelen bir tepkiyle davranamamazlık edememişlerdi. Ben asıl bunu söylemek istemiştim başlarken. Sözü uzattım boş yere. Uykum kaçınca o akşam Tafas köyü önündeki ilgisizliğimiz aklıma geldi gene. Kaç gündür milletin ilgisizliğinden yakınıyorsunuz da. Oluyor böyle dona kalmalar. Sizin yerinize başkalarının ölüme atıldıklarını gözlerinizle gördüğünüz halde ilgisizliğinizden utanç duymuyorsunuz. Bundan onur yaralanmayanları nasıl uyandıracaksınız? Dürtüşlemenin hiçbir çeşidi sökmez ki. Binbaşı Nuri Bey sargılı ayağının yerini değiştirdi. Bağışlayan bir yumuşaklıkla kısa kısa güldü. Evet sökmez. Otura kaldık seyrettik. Başımızın üstünden geçen, sağımıza solumuza düşen kurşunlara daldırmıyorduk. Öyleyse bizi davranmaktan alıkoyan şey ölüm korkusu değildi sanırım. Cemil başka şeyler düşünüyordu. Farkında olmadan karşılık verdi. Doğru. Değildi eminim. Tümen komutanı baktı ki yüz yüze sökmeyecek, bir bölükle bir ağır makineli takımını uzaklardan dolaştırarak köyün arkasına geçirdi. Ben de oturduğum yerde bunu düşünüyordum. Çapulcular sağdaki tepelere doğru vuruşarak çekildiler. Köyde 40-50 kişi artçı kalmıştı. En sonra bunlar da atlarına, hecinlerine binip savuştu. Ölüleri üstün körü gömdük. Atlılarımız kendilerine çeki düzen verdiler. Unutmadan söyleyeyim. Ben orada ömrümde ilk defa çıplak ayağına mahmuz takmış atlı erler gördüm. Evet, çorapsız ayaklarda mahmuz. Özengileri bakır kazanlardan bozmaydı, özengi kayışları ise ipten. Çoğunun mızrağı kırılmıştı, giyim kuşak dökülüyordu. Yalnız silahları çok yeniydi, cephaneleri boldu. Birlikler sayılarını kaybettikçe, bilirsiniz, silahları yenileşip cephaneleri bollaşır. Komutan ilk ateşi yiyen 6. alayı toparlanması için köyde bırakmış, 8. alayı öne geçirmişti. Kuzeye doğru yola çıktık. Ben hep çırılçıplak ayağına mahmuz takmış atlı eri düşünüyordum. Sürünerek köye yaklaşmaya çabalıyordu. Tabanları kir içindeydi. Vurulduğu zaman bacaklarını iki kere toplayıp uzatmış, sonra karnının altına çekip öylece dertop kalmıştı. Kumda ayak baş parmaklarının bıraktığı iki derin iz şimdi bile gözümün önündedir. Tarihte patron Halil denilen serserinin de yeni padişahı kılıç kuşatmaya götürürken ata çıplak ayak bindiği yazılıdır. Ne ilişiği var diyeceksiniz. Doğru. Ben de ne ilişiği var diyordum ki korkunç bağrışmalar beni dalgınlığımdan uyarmaya kalmadan kafama ağır bir şeyle vurdular. Kim? Köyden sürülüp çıkarılanlar. Atlı alaylarımızın güçsüzlüğünü anlamışlardı. Ağırlıkları ele geçirmek için 200 kadar atlı, 100 kadar hecinli, arabaların çevresinde yürüyen bitik kalabalığa çala kılıç daldı.